Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından takip edebilirsiniz. Evet, meclis açıldı. Siyasetteki tatil bir anlamda bitti meclis açısından. Fakat açılır açılmaz çok da hareketli bir meclis dönemine girdik. Onca sorunumuz var. Üretici enflasyonu %150'ye yaklaşmış, aşmış. Tüketici enflasyonu %83. Ev kiraları, zamlar, alım gücünün düşmesi, öğrencilerin yurt derdi. Türkiye'nin güvenliği açısından Amerika'nın etrafımızı kuşatma çabaları, Irak, Suriye, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege, bunca derdimiz varken nur topu gibi bir sorunumuz daha oldu. Başörtüsüne yasal güvence. Yani bu hafta, neredeyse hafta başından beri işi gücü bıraktık, bununla uğraşıyoruz. Nasıl oldu bu olay? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı pazartesi gün. Sabah saatlerinde katıldığı bir televizyonda. Dedi ki akşam 21'i bekleyin. Çok önemli açıklamalar yapacağım dedi. Tabii herkes akşam 21'de Kemal Bey ne diyecek onu araştırmaya başladı. Biz gazeteciler olarak da acaba ne var diye onu çözmeye çalıştık. İşte CHP kaynaklarımıza sorduk, başka kaynaklara sorduk. Fakat hiçbir bilgi alamadık. Sonra saat 21'e geldi ve Kemal Bey bombayı patlattı. Biliyorsunuz çok tartışılan bir konu vardı geçmişte. Ama artık gündemden çıkmıştı. Türban meselesi, başörtüsü meselesi. Bunun için yasal güvence istedi ve bir çağrı yaptı. Kendilerinin bir yasa teklifi vereceklerini ve bunun da iktidar tarafından kabul edilmesini istedi. Yani bir anlamda normalde iktidarın vermesi gereken veyahut da düşünülen bir konuyu Kemal Bey sahiplendi. Bu Erdoğan nedir diye düşünüyorduk. Birdenbire Erdoğan çıtayı yükseltti ve yasa yetmez dedi. Anayasa değişikliği yapalım dedi. Şimdi İşi Gücü Adalet Bakanlığı bununla ilgili hazırlıklar yapıyor. Biraz önce düşen son dakika haberine göre de pazartesi gününe kadar anayasa değişiklik tekliflerini hazırlayıp Cumhurbaşkanı'na sunacaklarmış. O bilgi geldi hemen kısa bir süre önce. Şimdi bu işte uğraşıyoruz. Türkiye'nin gündemi birkaç gündür bu, hafta başından beri bu. Bugün bu konuyu ele alacağız. Konuğumuz meclisin en kıdemli muhabirlerinden, yazarlarından. Sayın Fahrettin Fidan. Fahrettin Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hemen konuya gireyim. Bekliyor muydun böyle bir çıkış Sayın Kılıçdaroğlu'ndan?
Vallahi Kemal Bey'den çok şey bekliyordum. Yani ondan her şey beklenebilir ama bunu açık söyleyeyim bu kadarını beklemiyordum. Yani böylesine hem partisinin temel çizgisine hem anayasaya aykırı hem de kendisini sıkıntıya sokacak bir şeyi aynı anda yapabilmesi... Hani bir taşla üç kuş vurulur. Bu bir taşla üç defa kendini vurdu. Ve sonuçta büyük ölçüde onun aleyhine olacak.
Yani şeye pas mı attı bu? Yani şu andaki tartışılan manzara meclisten beraber geldik. Mecliste de milletvekilleriyle konuştuk. Herkes Kemal Bey iktidara bir pas attı. İktidar da bunu kola çevirdi falan esprileri yapılıyor.
Şimdi İsmet, Kemal Bey... Bunu partinin yetkili organlarında görüştü, tartıştı. Ondan sonra mı kamuoyuna açıkladı? Soru bu. Ya da partinin yetkili organlarında görüşmeden, tartışmadan doğrudan milletvekilleri de bizim gibi Kemal Bey'in o akşam yaptığı açıklamadan mı öğrendiler? Şimdi ikisi de vahim. Önce buradan başlayayım. Birisi eğer milletvekillerine danışmadan bunu gündeme getirmişse ve milletvekilleri de bizim gibi o programda konuşmasında öğrenmişlerse olayı, bir vahim. Yani milletvekillerine büyük saygısızlık, örgüte saygısızlık, yetkili organlara saygısızlık. Yok, yetkili organlarda görüştüyse bu sefer bu hataya yetkili organlar da ortak demek. Ama tabii bunlar sadece iki olasılık diye söylüyorum. Benim bildiğim kadarıyla tek bir olasılık söz konusu. Yetkili organlara danışmadan, nasıl olsa şimdi seçim arifesindeyiz. Milletvekillerinin hiçbirisi, yetkili organda görev alanların hiçbirisi bana itiraz edemez düşüncesiyle bunu oturdu, kendi başına gündeme getirdi. Ha tabii danışmanlarından belki bu yönde bir öneri geldi kendisine. Belki altılı masadan böyle bir şey geldi. Ya böyle yaparsanız iyi olur falan gibisinden. Onu bilemiyoruz. O belki zamanla ortaya çıkacak. Ama sonuç itibariyle bunu partinin yetkili organları da görüşmeden gündeme getirdiği şu anki bilgilerimiz açısından gerçek gibi görünüyor.
Peki konuştunuz mu mecliste mesela parti meclisi üyelerinden isimler var. Parti
İsmet.
MYK üyeleri var. Açıkçası, milletvekilleri var.
Açıkçası konuşmaya gerek duymadım. Çünkü biz artık gerçek dışı bilgiler almaktan, demeçler almaktan bıktık, yorulduk. Şimdi ben milletvekillerine, parti yetkili organlarına sorsam şunu söyleyecek. İki ihtimal. Ya yalan söyleyecek, evet görüştük, tartıştık diyecek. Ya da ya görüşmedik, genel başkan bize rağmen bunu yaptı ama ne olur benim adımı verme diyecek. Şimdi senin adını vermeden ben bu iddiayı nasıl bir milletvekili ya da Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi bana böyle dedi. MYK üyesi bana böyle dedi. Şimdi bunun bir somut kanıt olması lazım. Ya doğru söylemiyorsam dinleyenlerin nezdinde böyle bir soru da gelebilir. Onu ispat edemem. Dolayısıyla zaten sorsam milletvekili bize danışmadan bunu getirdi derse kendisini küçümsemiş olacak. Bize danıştı, öyle getirdi derse yalan söylemiş olacak. Yani ben ne yalan söylemek istiyorum, duymak istiyorum ne de karşı tarafa yalan söyletmek istiyorum. Ya bıktık artık biz. Yani zaten her gün televizyonlarda siyasilerin konuşmalarından şey yapıyoruz. Yok yani bu ama eskiden olsaydı yani milletvekili...
Oraya geçmeden onu kalsın orada sözünüz. Ben sordum. Senin dediğin gibi oldu.
Tamam.
Yani şöyle kalabalık olduğu zaman bu nedir falan deyince hiç kimse geçiştirdi. Peki bir köşeye çekip odasına gittiğiniz zaman söylediklerini burada söyleyemem. Yani, şimdi orada bambaşka bir durum ortaya çıkıyor ki şurası kesin yani ben hemen hemen hem MYK üyelerinden hem parti meclisi hem milletvekillerinden hiç konuşmadıysam şu iki gün içerisinde 15'e yakın isimle konuştum. Bir tanesi de ben önceden biliyordum demedi.
Doğru söylemişler.
Evet ama bunu özelde söylediler.
Tabii,
ve
tabii.
Benim adımı karıştırmadan sonra
tamam
söylediler.
Işte. Tahmin ettim gibi.
Yani böyle bir şey var çok net bir şekilde parti organlarında tartışılmamış. Bu net gözüküyor.
Şimdi bu bir saygısızlık. Ülkede demokrasi istediğini söyleyen bir genel başkan, öte genel başkanlar diye hepsi söylüyor. Hani bize göre daha inandırıcı olan Kemal Bey'in söylediği. Gerçekten bir demokrasi, çağdaş demokrasi istiyor ülkede. Ama kendi partisinde parti içi demokrasi istiyor mu? Orada biraz kuşkuluyum ben. Yani istese zaten bunu bir yetkili organlarda konuşur, tartışır. İki, milletvekillerine bu saygısızlığı yapmaz. Milletvekilleri de bu saygısızlığı sineye çekmez normal koşullarda. Şimdi milletvekillerine bu saygısızlığı hangi cesaretle yapabiliyor genel başkan? Sadece Kemal Bey için değil. Bu AKP için de söz konusu, diğer İYİ Parti için falan filan. Genel başkanlar adeta seçilmiş kral.
Evet.
Bu saygısızlığı nasıl yapabiliyorlar milletvekillerine? Çünkü biliyorlar ki milletvekilleri ön seçimde gelmiyor. Tabandan aldıkları güçle parlamentoya gelmiyor. Genel başkanın iki dudağı arasında bunların seçilmesi ve bir daha aday gösterilmemesi de iki dudağı arasında. Adeta esir alınmış, teslim alınmış insanlar. O zaman o insanları size karşı çıkıp bir şey söyleme gücü yoksa siz de genel başkan olarak onları kale almazsınız. Onlar da gider bizim gibi işte Kemal Bey'in o evinden yaptığı açıklamadan öğrenirler. Böylesine önemli bir konuyu.
Kemal Bey diyor ki partide diyor eski gibi çatlak ses yok diyor.
Efendim?
Partide diyor eskisi gibi çatlak ses yok diyor.
Valla tek yetkili olursanız yani şimdi parti içi demokrasinin olmadığı hiçbir yerde yok. MHP'de var mı çatlak ses?
Yok.
Bu MHP'de demokrasi olduğunu mu gösteriyor?
Evet.
Veya diğer partilerde var mı? Ay siz ön seçim olmadığı için milletvekillerini teslim almışsınız. Ondan sonra bakın bizde çatlak ses yok. Yok yani. Demokrasilerde çatlak ses olur. Tırnak içinde çatlak demek ne kadar caizdir. Ama diktatörlüklerde çatlak ses olmaz. O ses hemen kıstırılır, boğulur, susturulur.
Evet.
O nedenle yani şey değil. Şimdi bakın bu milletvekillerinde de burada çok büyük bir sorumluluk var. Onların da bu konuda başlarını dik tutmaları mümkün değil. Kemal Bey böyle bir şey yapıyor. Onlara danışmadan böyle bir karar alıyor, açıklıyor. Ondan sonra imzalarınızı toplayın, verin diyor. Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi 3. Olağan Kurultayı'nda yaptığı bir konuşma var. O konuşmada bizim konumuzla ilgili yönü şu. Partide bir yanlışı, bir eksikliği gördüğünüz zaman kayıtsız şartsız eleştireceksiniz. Yapılan herhangi bir yanlışa müsamaha göstermek son derece yanlıştır. Mahsuru faydasından büyük olur. Bu en başta milletvekillerine...
İşte lider bu yani.
Tabii tabii Atatürk bunu söylüyor.
Lider böyle bir şeydir yani herhalde.
Ki partinin genel başkanı.
Evet.
O sırada.
Onu söylüyorum diyorum.
Beni yani. Diyor bir yanlış yaparsam diyor acımasızca eleştirin diyor. Bunu söyleyin saklamayın diyor.
Evet.
Ama nereden nereye diyor ya Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi de 100 yılda 80 yılda nereden nereye gelmiş.
Fahrettin Bey, 12 Eylül'de bir anayasa yapıldı. Bu anayasanın önemli maddeleri değiştirildi. Neredeyse tamamına yakını değiştirildi neredeyse dönemsel yani belli aralıklarla. Bir tek dokunulmayan yasa var. Siyasi partiler yasası.
O hatta şöyle, eskiden belli ölçüde ön seçimi öngörüyordu o yasa. Şimdi o zorunluluğu kaldırdılar.
Ön seçim belli ölçüde değil. Yani çok az ölçüde tabii, merkez tabii. Yoklaması olurdu.
Tabii tabii tabii. Çok özel şahıslar, partide bulunmasına fayda mülaza edilen şahıslar için 3-5 kişilik kontenjan olurdu. Adam bürokrat, adam asker. Siyaset yapamamış o ana kadar. Siyasi partiye üye olamamış. Ama emekli olmuş. O kişiyi siz değerlendirmek istiyorsunuz ki ülke açısından da parti açısından da bu çok doğru bir şey.
Delege bilmez,
tabii,
görmez.
Tabii, delege tanımaz, bilmez. Adamın böyle bir vatandaşla, delegeyle ilişkisi yoktur, öyle bir deneyimi yoktur falan. O zaten gereklidir, normaldir. Olması da gerekir böyle bir şey. 3-5 kişilik kontenjan. Ama şimdi tam tersine döndü. 3-5 tane kontenjan ön seçim için
evet.
Uygulanır hale geldi.
Bir de şöyle bir hesap yapılırdı eskiden. Ben iyi hatırlıyorum 80 öncesinde. Türkiye'nin bazı hassas bölgeleri vardı. Yani etnik açıdan farklılıklar olan.
Tabii tabii.
Ya mesela diyelim ki Hatay diyelim. Hatay'da ne var? Diyelim ki Arap nüfus var.
Hristiyan vatandaşlarımız var.
Türk nüfus var. İşte Alevisi var. Sünnisi var. Mesela orada şöyle bir yöntem yapılırdı. Diyelim ki 2 ve 4 kontenjan diye karar çıkardı.
Tabii, tabii.
Merkez Karar Kurulu'ndan yani MYK'dan. Diyelim ki hepsi. Örneğin Sünni çıktı. O zaman 2-4'e ne yapılırdı?
Alevi konur.
Ya da hepsi Alevi çıktı. 2-4'e o çıktı mesela. Kürt-Türk ayrımı.
Tabii.
Mezhepsel ayrım. Bunlarda sorun olduğu zaman birleştirici olsun diye yani aday listeleri herkesi temsil ettin diye bu tür hassasiyetler
o çok doğru, çok doğal bir şeydi ve nitekim bugüne kadar o yapıldığı dönemlerde sorun teşkil etmedi bu. Ama şimdi tamamen genel başkanların iki dudağı arasında milletvekillerinin şeyi
evet.
Seçilip seçilmemesi ya da seçildikten sonra yeniden devam edip etmemesi. O zaman genel başkanlar da böyle istedikleri gibi at oynatıyorlar partide. Milletvekilleri de amiyane deyimle kuzu kuzu
evet.
Sineye çekiyor.
Bütün partilerde aynı şey gözüküyor hemen hemen.
Şimdi tabii tabii. Bu olayın bir başka boyutu. Şimdi bu şeyde türban lafı edilmiyor.
Evet.
CHP'nin verdiği teklifte türban. Kılık kıyafet falan değil ama belli ki türban için bu getiriliyor.
Evet.
Türban dense anayasanın laiklikle ilgili şeyine aykırı, devrim yasalarına aykırı.
Evet.
Köylü kurnazlığı yapılıyor. Türban denmiyor, kılık kıyafet. Ama türban olduğunu hepimiz biliyoruz. Zaten fiilen konuşulan şey türban.
Açıklama videoda o canım.
Tabii tabii tabii. Tabii. Yani şimdi siz peki gerekçe ne efendim? Kadın dini inancı gereği başını örtmesi gerekiyormuş. Onun bu din inancına saygı göstermek gerekirmiş. Çok kabaca söylüyorum. Gerekçesi, mantığı bu. Bir kere din inancını kamuda göstermesi kabul edilemez. Özel hayatta gösterebilir ama siz kamu görevi yapıyorsanız her inançtan hizmete, insana hizmet ediyorsunuz demektir. O her inançtan insana hizmet ederken belli bir simgeyle, dini simgeyle onun karşısına çıkmanız doğru değildir. O hizmeti alan kişi de soru işareti oluşur kafasında.
Evet.
Yani hadi şeyden örnek, boynunda kocaman haç olan birisi. Şimdi siz Müslümansınız, rahatsız olursunuz. Acaba bu bana hakkı hukuku uygulayacak mı diye kuşkuya düşersiniz. O nedenle dini simge olmaması gerekir kamu görev yapanlarda. Burada ama efendim olabilir demeye getiriyor. Bunun inancı saçını göstermek istemiyormuş kadın. Biz buna saygı duyalım. Peki kadın için bu gerekliyse, önemli bir gerekçeyse, erkek için de aynı şeyin söz konusu olması lazım. Cinsiyet eşitliği diyoruz ya. O zaman erkek de dese ki dini inancım gereği ben sarık, cübbe, takkeyle gelmek istiyorum. Devlet memuruyum ama kadın nasıl başörtüsünü, türban daha doğrusu, başörtüsü değil, türbanla geliyor. Onu siz dini inancı gereği ona saygı gösteriyorsunuz, izin veriyorsunuz. O zaman bana da izin vereceksiniz. Takkeyle, şalvarla, cübbeyle, bilmem neyle geleceğim. Ama işin bir de hukuk, adalet tarafına baktığınızda erkeğe de böyle bir hak tanımak lazım. Ama bunun sonu yok. Yani dini, evet, konularda bir şey vermeye başladığınızda, onu verdiniz diyelim, takkeyle, cübbeyle geldi. Adam diyecek ki, kardeşim ben öğle namazına gidiyorum, camiye gidiyorum. Mesai beni bağlamaz. Cuma zaten haydi haydi gidiyor, bağlamaz beni diyecek. Buna da evet demeniz lazım. Bunun sonu yok. Daha şöyle, şimdi İslam'da yani bir sürü ayet var bu konuda. Kadın erkeğin altındadır. Erkek kadından daha üstündür. Peki bir erkek, siz onun din inancına saygı gösteriyorum diye kılık kıyafetine evet dediğinizde bir erkek şunu diyebilir. Kadından amir olmaz. Çünkü kadın erkeklerden aşağıdadır. Ben amirim mutlaka erkek olmalıdır. Kadın amiri dinlemiyorum. Şimdi bunlar çok afaki şeyler değil. Çok somut. Üç gün sonra bu işler belli ölçüde izin verildiğinde hani şey gibi, sel gibi önünü alamazsınız siz bu işin. Dini kurallara göre kamu hayatını düzenlemeye kalktığınızda bunun sonu yoktur. Ve işin kötüsü, bin tane mezhep var. Birisinin ak dediğini öteki kara diyor. Birisi ötekini gördüğünde böyle hemen silaha davranıp öldürecek kadar düşman. Siz hangisininkini esas alacaksınız? Böyle bir bataklık yani burası. Din alanına göre düzenleme yaptığınızda kamuda bir bataklığa girmiş olursunuz ve çıkamazsınız sonuçtan.
Peki Fahrettin Bey, ya bu mesele çözülmüştü. Türkiye'de artık gündemde de yoktu. Hani bir ara vardı, çok konuşuldu. Gündemden çıkmıştı bu mesele.
Tabii.
Yani bilmiyorum, ben yakın yıllarda hiç bu konuyu gündeme geldiğini sanmıyorum. Hani politik toplantılarda biz bunu yaptık diyen biri bir iki atıfta bulunuyor ama ben karşıma çıkmadı. Yani sokakta yok, devlet dairesinde yok, orada yok. Kemal Bey, ne oldu unutulan bu konuyu
aslında
gündeme taşıdı?
Aslında tam tersi bir durum var. Türbanlılara pozitif ayrımcılık var.
Evet.
Türbanlı olmayanlara tam tersine bir ikinci sınıf vatandaş muamelesi giderek yayılıyor. Bak ben meclisten biliyorum. Kaç yıldır meclisteyim ben. Türbanlı polis yoktu. Şimdi daha çoğaldı. Ama bunlar gerçekten inancı için mi türban takmaya başladılar, sonradan İslam'ı keşfettiler? Yoksa kendilerine mesleki avantaj sağladığını gördükleri için mi?
Evet.
Yani burada tam tersine türbanlı olmayanlara, çağdaş insanlara yönelik bir negatif ayrımcılık var. Onları daha bir geriye itme var. Şimdi sınavlar yapılıyor. Hakimlik sınavı, bilmem ne sınavı, bilmem ne. Yazılıda kazanıyor, mülakatta eleniyor. Görüyoruz böyle genç kızlarımız hakimlik sınavına girmiş. Yazılıda 100 üzerinden 99 alıyor, mülakatta eleniyor. Şimdi onlar işte, ben hiç türbanlı göremiyorum. Mülakatta elenen türbanlı göremiyorum. Ama başı açık görüyorum.
Var yani, galiba. Hani ama onlar da var
belki
ama
başka bir şeyden, dini görüşten olduğu için de olabilir o.
Evet. Yani neden bunu niye kaşıdık şimdi? Yani ne kârı var şeyin? Kemal Bey'in bir kârı var mı bu işten?
Vallahi şimdi sadece olasılıkları sayabiliriz. Bir tanesi Kemal Bey çok hata yapan bir genel başkan. Hata diyelim. Hiçbir şey, kafasında başka bir şey yok. İyi niyetle bunu gündeme getirdi. Artısını, eksisini, önünü, arkasını düşünmedi. Hata yaptı diyelim. Bir bu. İkincisi, acaba diyorum altılı masaya, çünkü orada onun altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olmasına Meral Akşener daha net bir şekilde karşı çıkıyor. Ötekiler belki böyle mırın kırın ediyor. Kemal Bey altılı masadaki örneğin Temel Karamollaoğlu'nu, Ahmet Davutoğlu'nu, Ali Babacan'ı biraz daha kendi yanına çekmek için mi bunu gündeme getirdi?
Davutoğlu desteklemiş, Abdullah Gül de desteklemiş. Şimdi bugün açıklama yaptılar.
Tabii. Ama iş Cumhurbaşkanlığı konusunda da destekleyine gelince acaba orada da evet derler mi? Şimdi ben olasılıkları sayıyorum mantıken. Kemal Bey belki bunu hesap etti. Çözülmüş sorunu yeniden gündeme getirmek hukuken, siyaseten izah edilebilir bir durum değil. Nitekim siz şimdi bir konuyu gündeme getirecekseniz önce bir artısını eksisini hesap edersiniz. Ben bu hamleyi yapıyorum. Peki karşı taraf ne gibi hamleler yapabilir bana karşı? Satranç oynuyorsunuz bir anlamda. İşte nitekim hemen ilk planda tahmin edilen hamleyi yaptı Tayyip Erdoğan. Dedi ki anayasa değişikliği yapalım. Sen diyorsun ki diyor Tayyip Erdoğan şey olarak söylüyorum. Yasayla daha bir güvence altına alalım diyorsun. Türban konusu. Daha da kuvvetlisi var bunun. Anayasayla güvence altına alalım.
Kontra sür kontra.
Sen şimdi buna nasıl karşı çıkarsın? Senin mantığına göre bu daha da garanti bir çözüm. Ama şimdi orada da şimdi sıkıntıya düştüler. Tabii bu aşama hesap edemedikleri için.
Evet.
Hemen işte sen de demin söyledin. Adalet Bakanı 2-3 gün içinde bir anayasa değişikliği.
Pazartesi günü yeni geldi tamam, bilgi. Getireceğim. Son dakika bilgisi.
Şimdi burada çok büyük ihtimal. Benim tabirim şu. Onun içine bir iki tane de kendi işlerine gelen şeyi koyacaklar. CHP'nin kabul edemeyeceği bir takım düzenlemeler koyacaklar. Ondan sonra Kemal Bey bunu görünce hayır diyecek olmaz. Burada türbanın dışında başka şeyler var. Sen böyle diyeceksin ama Tayyip Erdoğan ve onun güdümündeki medya, bütün yayın organları falan diyecekler ki aa bakın tabii Kemal Bey bunu Tayyip Erdoğan bunu söyleyecek arkasından takip edecek şeyler. Bakın anayasa değişikliğiyle daha büyük garanti getirmeye kalktığımızda nasıl karşı çıktı? İşin detayına girmeyecekler.
Fahrettin Bey bırakalım onu şimdi siz anayasaya aynı CHP'nin getirdiği maddeyi anayasa hükmü haline getirin. Peki orada devrim yasaları var.
İsmet neresinden tutarsan elinde kalıyor.
Devrim yasaları değiştirilemez. Tabii. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez.
Ama bu şimdi bir açıdan sürpriz olmadı benim için. Şöyle Kemal Bey'in son 12 yıldır genel başkan. 12 yıldır izlediği politikaya bakınca sol nasıl olsa çantada keklik. Bir sağ şirin görünelim, sağın oyunu alalım. Hesap bu. Bakın geçenlerde Diyanet Akademisi diye bir şey çıktı.
Mesela yasa. Herkesin gözünden kaçtı olay.
Evet. Ama bu CHP'nin gözünden kaçmaması lazımdı ve bazı milletvekili...
Yo, CHP'den yaklaşık 20'ye yakın milletvekili gitti, oy da verdi.
Ama sonuç olarak söylüyorum, kurumsal olarak. Sonuç ne oldu? CHP buna evet dedi.
Evet dedi.
Ha genel kurula katılmadı, oy kullanmadı. Bilmem sonuç. Sen orada çok net tavır koymadın, şey yapmadın. Şimdi onda şey var. Onun dışında Kemal Bey bir sürü konular. İşte şey övünüyor. İşte türbanı bizim sayemizde kamuda serbest hale geldi.
Ama o da doğru aslında bakın. O da kapanmış tabii, bir tabii. Konuydu. Açtı bir hamle oldu.
Tabii.
Şimdi
tabii.
Kapanmıştı, açtı yeni bir hamle. Daha tabii. İleri bir hamle geliyor.
Ama işte hep böyle Kemal Bey'in şeyi nasıl olsa sol Atatürkçüler daha doğrusu sosyalist solu kastetmiyorum. Atatürkçüler, laikler, çantada keklik onların sırtında yumurta küfesi var. Onlar eli mahkum bize oy vermek durumunda. Nitekim de genelde öyle oluyor. Ekmelettin İhsanoğlu beni gösterdiğinde aday olarak pek çok solcu, demokrat, Atatürkçü içi kan ağlayarak gitti. Evet dedi. O zaman Kemal Bey böyle bakınca bizim için sağdan oy değiştirelim. Nasıl? Onlara böyle şirin görünen bir takım şeylerle. Mesela laikliği gündeme getirmiyor. Kemal Bey'in gündeminde o yok. Mesela zorunlu din dersi. Sen insan haklarına saygı duyuyorsan zorunlu din dersi olmaması gerekir. O var. Tarikatlar istedikleri gibi at oynatıyor. Devrim yasaları yürürlükte ama kağıt üzerinde. Tarikatlar istedikleri gibi at oynatıyor. Geçen gün Kemal Bey Nurcuları kabul etti. Hem Atatürk hem Nurcuları. Yani hep böyle şey politika. Sağ şirin görünme politikası ama bunun sonu yok. Bakın 15 Mayıs 1960 Demokrat Parti iktidara gelmesinden birkaç gün sonra Orhan Veli Kanık, şair yönüyle biliriz.
O 60 mı daha mı eski?
60. 15 Mayıs 1960 evet. Yaprak Dergisi'nde. Seçimden hemen sonra yazıyor bunu Orhan Veli. Şöyle diyor. Demokrat Parti Halk Partisi'ni korkunç bir bozguna uğrattı. Oysa ki Halk Partisi halkı kazanacağını umarak fikirleriyle prensiplerinden son zamanlarda ne kadar fedakarlık etmişti. Bütün dini yayınlara göz yumdu. Dini dergileri okullara konulan din derslerine evet dedi. Yeniden açılan ilahiyat fakültelerine evet dedi. İmam Hatip kursları, bunlar hep ihtiyaçtan fazla olanları kastediyor. İmam Hatip kurslarına evet dedi. Türbelere evet dedi. Her türlü bunlara irticai kurumlara imtiyaz tanıdı. Hiçbiri kar etmedi. Zavallı Halk Partisi ezimete uğradı. Şimdi bu yöntemin çıkar yol olmadığı ta 1960'tan beri belli. Mustafa Kemal'in vefatından sonra zaten CHP'de işte bir de parlamenter rejime, çok partili rejime geçildi ya. Vatandaşın oyuna işsiz, eğitimsiz, köylerde ağanın zulmü altında yaşayan vatandaşı oy hakkı verirdi ya. O zaman bunlara şirin görünmek gerekiyordu oy almak için. Ama senin şirin görünen bir yerden sonra o silah dönüp seni vuruyor. Hiçbir zaman hani biz dinci kesime bir taviz verelim, onlardan bir alalım. Yok böyle bir şey. Sen bir verince onlar sana karşılık olarak bir vermiyor. Bu sefer iki istiyor. İki verince dört istiyor. Dört verince sekiz istiyor. Yani bunun sonu yok. Hani peki, işin siyaseten mantık açısından baktığında da anayasal açıdan bilmem ne, CHP'nin kuruluş felsefesi açısından falan filan onları es geçtim. Siyasi çıkar açısından da bunun doğru olmadığını söylüyorum.
Yani bir anlamda CHP tamam, siyasi anlamda yani ideolojik anlamda CHP'nin kuruluş felsefesine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine aykırı bir tutum diyorsunuz. Evet. Peki CHP için Dimya'da pirince giderken evdeki bulgurdan olduğu değerlendirmesi yapıldı. Biraz önce mecliste yaptığımız sohbetlerde katılır mısınız buna? Yani CHP'de böyle bir kopma yaşanabilir mi seçmen kitlesinde? Milletvekillerinde şunu da buna demiyorum da.
Kemal Bey 12 yıldır genel başkan.
Evet.
Hangi oy oranında aldıysa partiyi Deniz Baykal'dan aşağı yukarı aynı oranda götürüyor. Yani
Deniz Baykal kumpas süresinde 28-29'lar konuşuluyor.
Daha da yüksek oy al. Evet. Hadi diyelim aynı oranda geri götürmedi diyelim. Aynı oranda. Aradan 20 yıl geçti. 20 yıl AKP'nin ekonomik, sosyal, kültürel politikası altında bu ülke yaşadı. Ve özellikle ekonomik alanda artık nefes alamaz hale geldi. Yani muhalefet için koşullar son derece uygun olduğu halde partinin oylarında bir ilerleme yok. %20-25 arasında bir oy alıyor. O %20-25 oyun da bir bölümü Atatürkçü, laik, demokrat dediğimiz kesim ehveni şer diye veriyor. Yani AKP gitsin de ne olursa olsun. Bu seçimde de biraz öyle olacak. Kemal Bey de bunu biliyor.
Kararsızların sayısı çok fazla bu sefer. Kararsızlar için aslında kararsız değiller, kararlı deniliyor.
Tabii şu anda yani
iktidara da muhalefete de.
Tabii yani şimdi bu kadar elverişli koşullarda, ekonomik anlamda ortalık zaten perişan. Sen bu kadar elverişli koşullarda bile oyunu arttıramıyorsun partinin ve aldığın oyun da bir bölümü keren. O senin hiç kale almadığın ama partinin kuruluş felsefesine bağlı olan kesimlerin oyu. Onları da çıkarırsan zaten sen %20'nin altına, 15'e onlara iniyorsun. Bu şimdi başarı mıdır bu?
Evet.
Ve sen bir de yani o kadar çok şey söylenebilir ki bu konuda. Sen bunu gündeme getirdin. Bir kere kendi kalene gol attın. İkincisi enflasyonun açıklandığı gün. Eylül ayı enflasyonun açıklandığı gün.
O da bir tuhaf değil mi? Pazartesi günü 3 Ekim. Evet. Her ayın üçünde enflasyon açıklanır. Enflasyon da bir anlamda iktidarın ekonomik karnesidir. Yani niye o gün açıkladı böyle bir şeyi de enflasyon tartışmasını?
İlk defa şeyi geçmiş, %80'i geçmiş enflasyon. Tarihi zirve.
%150'yi geçti üretici
enflasyonu. Onları saymıyorum artık. TÜİK'in
rakamları. TÜİK'in üretici enflasyonu %150.
Üreticiyi demiyorum ben. TÜİK, tüketici söylüyorum. Doğru, üreticide %100'ü geçtik.
%150.
Tabii. Şimdi böylesine bir gündem maddesi hazır önündeyken sen onu adeta ekmeğine yağ sürüyorsun AKP'nin. Onu gündem dışına itiyorsun. Kendi kalene gol atacağı bir gündemi ortaya sunuyorsun. Yani siyasi körlük mü, siyasi cehalet mi yoksa çok dolaylı bazılarının iddia ettiği gibi iktidara çaktırmadan destek mi?
Evet. Şimdi bunu şunun için sordum. Mecliste gene bugün birkaç gündür sürekli meclise gitmek zorunda kaldık bu olay üzerine. Ne oluyor, ne bitiyor, nereye gidiyor bu iş diye. Şimdi biraz önce de konuştuk. Mesela CHP milletvekilleriyle de konuştuk. Normalde pek suratları sirke satıyor bu ara. Konuşmak da istemiyorlar. Ama mesela özel sohbetlerde bir kişide baş başa olduğunuz zaman mesela şunları söyledi birkaçı. Genel başkan örgütü yok sayıyor dedi. Parti organlarına danışmıyor. Partinin geleceğini etkileyecek çıkışlar yapıyor. Savunmakta zorlanıyoruz. Yapılan hataların faturasını ise biz ödüyoruz. Seçmen nezdinde dedi.
Siz aynı şeyi AKP'li milletvekillerine söylüyorsunuz ya. Tayyip Erdoğan ne derse onu yapıyorsunuz. İmza makinesi gibisiniz. Sizin ne farkınız
evet,
var?
Evet işte.
AKP'li milletvekillerinin de hesabı bir dönem daha milletvekili olabilmek. Ya da örgütteki bir takım il başkanları, ilçe başkanları neyse. Milletvekili olabilmek. O nedenle susuyorlar AKP'de.
Evet.
Siz de AKP'de en azından bir takım ekonomik çıkarlar sağladıkları için susuyorlar. Sizde o da yok.
Evet.
Siz sadece bir dönem daha milletvekili olmuş. Vallahi herkes layık olduğu şekilde yönetilir.
Bir başka milletvekilinin sözü de şöyle oldu. Seçim öncesi manzara şu dedi partideki. Milletvekilleri kurbanlık koyun gibi hepsi genel başkana boynunu uzatmışlar. Her şeyi kabul ediyorlar. Genel başkan partide çatlak yok diyor. Kimse konuşturulmuyor, konuşmuyor ki ne diye çatlak tabii, olsun tabii. Dedi. Yani böyle bir olay oldu.
Doğru. Bunu de, söyleyen milletvekili adıyla konuşabiliyor mu?
Adıyla konuşamıyorlar işte. Yani Türkiye'nin garip bir şeyi. Yani o zaman tek adamlık itirazları da bir anlamsız kalıyor. Yani
o nedenle ben konuşma ihtiyacını duymadım milletvekillerle kuliste. Yani sorsam ya demagoji yapacak ya da gözüme baka baka yalan söyleyecek. Ya da ama ben bunları sana söylüyorum ama lütfen adımdan söz etme. Beni gizle.
Bir de bu yani bu teklif çok tabii beklenmeyen bir teklif oldu. Yani herkesin kafası karıştı. Milletvekillerini anladığım kadarıyla danışmanlardan edindiğimiz bilgiye göre seçmen telefon bombardımanına tutmuş vaziyette ve bunaltmış vaziyetteler. Bilmiyoruz nereye kadar gider bu iş ama CHP açısından ama çok sonuçta, ciddi bir sıkıntı.
Partici demokrasi olmayınca ülkeyi düşün. Ülkede demokrasi yok. İnsanlar konuşamıyor. Ve o ülke güllük gülistanlık gibi görülür. CHP'de de bunlar yukarıya yansısa bile yukarıda bastırılıyor. Yani mekanizma öyle kurulmuş ki genel başkanlar istemedikçe partide her şey güllük gülistanlık.
Bir de imza boyutu var çok tartışılan yine polislerde. O nasıl olmuş? Şimdi herkes bunu konuşuyor da onun için dinleyicilerimize de aktaralım.
Genel sizinle. Başkan böyle konuşunca ondan evet. Sonra önce grup başkan vekillerinden imza aldı. Ama işte şeyler tabii söylenti başladı. Milletvekillerinin çoğunun haberi yok. Milletvekilleri bir kısmı karşı buna falan filan. Evet. Şimdi milletvekilleri de hadi bakalım verin imzalarınızı dendi. Onlar da kuzu kuzu gittiler imzalarını verdiler.
İmzalarını mı verdiler yoksa hazır imzaları mı kullanmışlar? İzmir'de imza toplanmış.
Eğer öyleyse o daha vahim bir şey. Siz boş kağıda imza atıyorsunuz demek. Şimdi ben bir milletvekiline bir boş kağıt uzatsam imza at desem ya üstünü neyle dolduracaksın bilmiyorum imzalamam der haklı olarak. Hadi ben diyelim üzerine bir şey şu kadar bana borcu var diye yazdım. Ya sen ülkenin kaderle ilgili bir konuda ki senden neyi imza ister parti yönetimi... Bir yasa değişikliği bilmem ne falan. Sen onun ne olduğunu bilmeden boş imza atıyorsun. Yani 85 milyonun kaderinin söz konusu olduğu bir konuda boş imza veriyorsun. Ama ben 3 kuruşluk bir alacak diye yazsam onu düşünüp imza vermiyorsun. Hiçbir tutar tarafı yok. Evet. Hiçbir tutar tarafı yok.
Sevgili dinleyiciler bu boş imza meselesi Türk siyasetinde özellikle 12 Eylül'den sonra çok yaygınlaştı. Adamı mesela diyelim ki o dönemde Özal vardı bakan atıyor. Bakan atamadan önce bir istifa dilekçesini alıyor, imzalattırıyor, tabii, onu kasasına koyuyor. Ondan sonra bakan atıyor, yeri geldiği zaman da istifa etti diye koyuyor. Şimdi mecliste de bunun adına da pratiklik diyorlar. Bütün partilerde yaşanan bir olay. Herkesten boş kağıda imzalar alıyorlar. İşte biz grup olarak bir şey yaparken şimdi herkesi bulup imza toplamamız zor
ya
oluyor.
Elektronik imza diye bir şey var. Teknoloji gelişti.
Neyse diyorlar ki işte hazır olsun bir an önce yapalım diye. Anladığımız kadarıyla bu olayda da bir önceden hazırlanmış boş kağıda imzalar söz konusu. böyle bir durumla da karşı karşıyayız.
Boş geldiniz. En azından insandan ben her şey beklerim.
Evet, yani en azından meclis kulisinde dün bugün duyduklarımız böyle, herhalde siz de tabii, duydunuz tabii, benzer bir şeyi.
Hiçbirisi durumu kurtarmıyor.
Tabii.
Daha çok batıyorlar.
Evet. Peki bu konuyu yavaş yavaş kapatalım ama CHP dönüştürülüyor. Bu dönüşme tamamlandı diye de bir iddia var. Yani bunu da niye dayandırıyorlar? Onu da söyleyelim. Bu meşhur bir İsveç merkezli İpek Yolu Enstitüsü'nün raporu vardı. İşte orada Baykal'a kum istifaya zorlanması, Kılıçdaroğlu'nun getirilmesi, parti programlarının değiştirilmesi, sonra da Batı tarafından desteklenmesi gibi bir süreç vardı. Daha hiç kaset maset yokken bu rapor vardı. Biliyorsunuz bunu Onur Öğmen açıklamıştı. Çok tartışıldı. Şimdi de işte zaten CHP köklerinden koparılıyor ve bu dönüşüm süreci işliyor. Kemal Bey de bunu yapıyor diye bir eleştiri de var. Katılır mısınız?
Yani şimdi CHP en azından kağıt üzerinde bir takım işte muhalif laflar edebiliyor. Adını vermeyeyim, partinin adını söylemeyeyim. Eskiden çok keskin laflar edip de şimdi tamamen Tayyip Erdoğan'ın dümen suyuna girenler var. Tamamen Tayyip Erdoğan'ın dümen suyuna girenler var. Pek çok konuda onu böyle adeta anti-emperyalist bir kahraman olarak bize yutturmaya çalışanlar var. Yani o konu hiç.
Yani belki oradaki söyledikleri şeydir, nedir? Son dönemde aldıkları bazı kararlar olabilir. Yani partiler de insanlar da değişebiliyor.
10 karardan 9'u emperyalizme hizmet eden karar. Bir tanesi, o da geçici bir şekilde emperyalizmi rahatsız edecek bir karar. Onu esas alıp öteki şey görmemek. Tayyip Erdoğan'dan Atatürkçü, Yeşil Atatürkçü, Mavi Atatürkçü bilmem ne çıkarmak asla kabul edilecek bir şey değil. Ama şöyle yapılıyor. Efendim o vahim bir şey yaptığı zaman, ah onun haberi yok, etrafı yaptı bunun, bakanı yaptı bunun. Yok öyle şey.
Yok canım, bakanlar makanlar yapmaz öyle bir şey.
Yani izlenen politika, tam emperyalizme hizmet politikası. Her şeyle emperyalizme hizmet eden politika. Bir kere anti Atatürkçü bir siyasi kadronun ya da bir kişinin anti emperyalist olması mümkün değil. Hem anti Atatürkçü hem anti emperyalist. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey.
Şimdi Atatürk'ü de savunuyorlar. Yani herkes Atatürkçü oldu.
Ya Müslüman da olduğunu söylüyor. Hırsızlığa karşı olduğunu da söylüyorlar. Bilmem ne. Neyse. Yani söyleyen adamın kendisine bakarım ben. Ne söylediği önemli değil.
Evet. Evet. Peki bu son girişimden sizce AK Parti memnun mudur?
Vallahi, yani
genel değerlendirmeye bakarsak.
Kemal Bey kendini şey yaptı. Kendi kalesinde gol attı. Memnun. Evet. İşte onlar da bakın asıl sahibi biziz. Bir kere Kemal Bey şöyle bir şey de yarattı. Bu türbanın yeniden yasak kapsamına alınması söylentileri varmış da, o yüzden bunun önünü kapatmak için böyle bir girişimde bulmuş Kemal Bey. Peki türbanın yeniden yasaklanması söz konusu olursa ileride seçimden sonra, bu kimden beklenir? CHP'den beklenir. Kemal Bey yani kendisinden kuşku duyulduğunu doğal kabul ediyor. Bakın benden kuşku duymayın. Hani ben çalmadım der gibi. Ya sen kendinden eminsen, türban konusunda geri adım atmayacağından eminsen, bu konuda dersin biz hiç rahat, zaten türbanın serbest olmasını sağlayan biziz diyorsun. Ki doğrudur, belli ölçüde doğrudur. O zaman Tayyip Erdoğan böyle bir dedikodu çıkarıyormuş, böyle broşürler hazırlamış. Seçim sonrasında işte muhalefet iktidara gelirse ilk iş kaldı ki Kemal Bey tek başına iktidara gelmeyecek. Meral Akşener'in denetiminde, Davutoğlu'nun, Ali Babacan'ın, Temel Karamoğlu'nun denetiminde kuşatılmış vaziyette gelecek. Dolayısıyla onun türbanı yeniden yasak kapsamına alması mümkün değil. Kaldı ki Kemal Bey'de zaten böyle bir şey de yok, düşünce de yok. Hani bir net laik bir insan olur, amenna. Öyle bir şey diyor. Opportunist, sürekli şey, karşı tarafa şirin görüneyim.
Evet. Bir başka konuya geçelim isterseniz. Mecliste bir yasa var. Kimine göre dezenformasyon yasası, kimine göre sosyal medya yasası. Adı çok uzun olduğu için kısaltılıyor. Çünkü adı bayağı uzun. Ben ezberleyemiyorum resmi adını.
23 yasada değişiklik yapıyor.
Evet, ondan sonra kimine göre de bilgi kirliliğini önleme yasası gibi. Şu anda maddelerine geçildi galiba.
Evet. Dün gece iki maddesi kabul edilmişti. Toplam 40 madde.
Evet.
İki maddesi herhalde işte bir haftada çıkar yani. Çok bir engelleme olmaz.
Bir bölüm var. Daha sonra bir bölüm daha var herhalde.
Tabii tabii. Yani
40 çıkar. Madde değil mi toplamda? 40 madde.
40 madde.
Çok tartışılan bir 29. maddesi var. Gelen bilgiler var. Bu maddenin bir revize edileceği şeklinde. Sizde de öyle bir bilgi var mı?
Şimdi söylentiler var. Evet ama kim karar veriyor? Yani parlamento mu karar verecek?
Hayır. Külliyede bununla ilgili çalışma yapıldı.
Söylenti var. Ama hani bir demokratik tartışma ortamı olur. Akıl, mantık egemen olur. Ondan sonra o yönde değişiklik yapılır. Amenna. Tamamen bu Tayyip Erdoğan ve etrafındaki ekibinin vereceği bir karar. Dolayısıyla efendim saray çevrelerinden alınan bilgiye göre, şimdi ben duyuyorum, ya da meclis kulislerinde konuşulana göre, ya meclis kulisi o konuşulsa ne olur, bu konuşulsa ne olur? Ne kıymet harbiyesi ne ki? Dolayısıyla hani o dediğin gibi böyle bir söylenti var 29. maddeyle ilgili. Vallahi ben tek adamın iki dudağı arasında her şey, ona bakıyorum. Ondan çıkacak karar. Bugün böyle der, yarın böyle der. Onda da bir garanti yok.
Sayın dinleyicilerimiz, 29. maddede kavramlar biraz geniş tutulmuş. Yani o kavramlara göre işte bu konu eğer yargı konusu olursa isteyen istediği şekilde yorumlayabilecek ve yani önü tamamen açık bir madde gibi gözüküyor.
Var şurada.
Evet, istersen 29'u bir oku.
Bakın şöyle, mesela 29. maddede halk arasında korku ve panik yaratmak.
Evet.
Suç işlemeye tahrik, suçu suçluya öme. Ondan sonra halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma.
Evet.
Devletin egemenlik alametlerini aşağılama. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama. Şimdi bakın en çarpıcısı olan halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma.
Evet.
Somut örnek vereyim. TÜİK'in rakamları enflasyon %83 değil evet. mi? ENAG'ınki %100-200. İstanbul Ticaret Odası'nın %150 bilmem ne.
Evet.
Vatandaşın kendi inancı enflasyonun TÜİK'in söylediği gibi olmadığı yönünde.
Daha yüksek olduğu şeklinde.
ENAG araştırma yaptı. Diğeri %180 dedi.
Evet.
Şimdi bu halkı yanıltıcı bilgi. Ve ben de bunu Twitter'da retweet ettim, yaydım. Ya da gazetede haber olarak yazdım. Halkı yanıltıcı bilgi. Doğru bilgine devlete göre, bugünkü iktidar anlayışına göre TÜİK'in rakamları kesin doğrudur. Onun dışındaki rakamlar yanlıştır, kötü niyetlidir, halkı paniğe sevk eder.
Evet.
Ya ben yaşıyorum, enflasyonu yaşayan benim.
Evet.
Üstelik ENAG'da, hadi ENAG diyelim, işte sol görüşlü akademisyenlerini kurduğu bir araştırma kuruluşu. İTO, İstanbul Ticaret Odası.
Evet.
O adamı solcu. O da 150 diyor. %150 diyor.
Peki zaten bu madde yüzünden geri çekilmemiş miydi geçen yasama evet, döneminde?
Evet. Ama şimdi esas mesele şu. İktidarın amacı ne? Yaklaşan seçimlerde denetleyemedikleri ve giderek güç kazanan bir evet. sosyal medya var. Basının %80'ini kontrol altına aldılar. Alamadıkları 2-3 televizyonla 2-3 gazeteye bile her gün ceza yağdırıyorlar. Ama onun dışında ceza yağdıramadıkları ya da yeterince etkili olup korkutamadıkları bir sosyal medya var. WhatsApp, Twitter, şudur, budur, bilmem ne falan filan. Onu denetim altına almak.
Peki bu sosyal medyayı, bakın Macaristan örneği çok tipik bir örnektir. Bu sosyal medyayı mesela Rusya-Ukrayna savaşı sırasında da yaşandı. Mesela Rusya'yı destekleyen şeyler, paylaşımlara bu uluslararası şirketler, işte Twitter'ın, Facebook'un şeyin izin vermediler. Yani tabii. sansürü onlar uyguluyor.
Doğru, onlar da uyguluyor.
Yani onlar mesela önce onların bu sansür uygulamasına diyelim ki geldi. Seçime müdahale etti yabancı Amerikalılar. Yapmadıkları iş tabii, değil, tabii, kendileri tabii. itiraf ediyorlar.
Doğru.
Burada seçime mesela Macaristan'daki gibi seçime müdahale eder, bir takım kamp işler yaparlarsa o zaman ne yapılacak?
Yok. Bu onun üstüne geliyor. Yani bu onu engellemiyor.
Evet.
Uluslararası bu medya şeyinin evet. sahiplerini engellemiyor. Sansürünü engellemiyor. Bir de onun üzerine Türkiye'ye özgü sansürler geliyor.
Evet.
Dolayısıyla ya şimdi şeyden örnek verdim. İşte bu enflasyon, TÜİK'in rakamlarını kabul etmezsen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Halk arasında korku panik yaratma.
Evet. İşte, çok işte. Göreceli bir şey. Yani bunlar bir şeye bağlı, tarifinin düzgün yapılması lazım, netleşmesi lazım.
Şimdi pandemi var. biraz evet. hafifledi gibi görünüyor.
Hızlı pandemi. Yaparsak süremizin sonuna yaklaşıyor.
Pandemi var. Devletimiz, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara inanmıyoruz biz. TÜİK'in açıkladığı rakamlara inanmadığımız gibi. Uzmanlar, hekimler, Tabipler Odası, Türkiye Tabipleri Birliği'nin verdiği rakamlar çok daha yüksek. Şimdi o rakamları verince sen halkı korku paniğe sevk etmiş oluyorsun. Sözüm ona birisi için. Ama ben şöyle bakıyorum. Ha sağ olsun beni bilinçlendiriyor, beni uyarıyor, beni aydınlatıyor diye bakarım.
Evet.
Aynen ENAG'ın enflasyon rakamlarına baktım ki. Kimde evet. korku yaratıyor, kimde panik yaratıyor.
Evet.
Sende panik yaratır, bende yaratmaz. Ya da
evet, yani bunların olur. Belirlenmesi lazım. Zaten bu maddeler yüzünden geri çekilmişti. Şimdi buna bir düzenleme gelmesi hemen hemen herkesin talebi. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Yeni bir sansür. Yeni bir sansür.
Yalnız şunu da görmek lazım galiba. Sosyal medya meselesinin bir şekilde bugün sana, yarın bana, bir gün başka birisine. Yani bir kontrolden çıkmış bir hali de var. Linç ediliyor insanlar. Belki hiç suçu yok.
Evet.
Buna da bir önlem gelmesi lazım
tamam,
galiba.
Doğru.
Yani buna uygun toplumun genelinin konsensus sağlayacağı bir şekilde bu yasanın çıkması Türkiye'nin de yararına. Ama nasıl olacak onu hep birlikte önümüzdeki evet. günlerde göreceğiz. Evet sayın dinleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya salı günü 15'te tekrar buluşacağız. Şimdi yönetmenimiz bilmiyorum bizim için hangi müziği hazırladı. İrem ne dinleyeceğiz? Programımızı neyle kapatıyoruz? Namus belasıyla kapatıyormuşuz. Evet.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.